Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar hocam. Evet, yine gündemin önemli başlıklarıyla birlikteyiz bu haftada. Medeniyet coğrafyamıza neler olup bitiyor, arka planında neler var, neler yaşanıyor, bunları konuşacağız hocam. Öncelikle gündemin uzun zamandır konuştuğumuz öncelikli maddelerinden biri, Suriye'nin kuzeyinde bir ortak operasyon olacak mı? Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulacak mı? Ya da Türkiye kendi başına bir operasyona girişecek mi? Bunları konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz herhalde hocam. ABD ile varılan bir mutabakat vardı. Güvenli bölge mutabakatı. Ortak devriyeler, kara ve hava devriyeleri başladı, yapılıyor. Ama bir taraftan da bir güvensizlik Türkiye tarafında dillendiriliyor sürekli. Çünkü önümüzde geçmişte bir Münbiç hadisesi vardı. Sürüncemede bırakılan ve yol haritasına uyulmayan, yine aynısı olacağı yönünde Türkiye'deki yetkililerden açıklamalar geliyor. Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Gerçekten de orada bir güvenli bölge oluşturulacak mı? Yoksa ABD'nin kafasındaki güvenli bölge anlayışı tamamen farklı mı? Bir Türkiye'nin kendi başına operasyon yapma ihtimalini nasıl görüyorsunuz şu aşamada? Buyurun.
Evet, Amerika'nın güvenli bölge algısıyla Türkiye'ninkin tamamen farklı olduğunu daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik. Çünkü Amerika YPG, PYD, PKK vasıtasıyla Orta Doğu coğrafyasında kendine bağlı sadık bir kara kuvveti, yani karada onun adına çalışacak bir taşeron olarak şu anda en kullanışlı örgüt PKK. Ve enteresandır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerden almış olduğu maddi destekle, bu işte diyoruz ki 3000 tır, 5000 tır, 10000 tır, yani sayılar gırla gidiyor. Bu gönderilen silahların birçoğunun parasını da bu ülkelerden alıyor. Onlara da şu şekilde lanse ediyor. Bak diyor, Suriye'de Hizbullah var, İran var ve biz hem İran'ın Suriye'deki etkisini kıracağız ve ileride muhtemelen İran'a karşı bir operasyon yapacak olsak bunlar bizim elimizin altındaki kurşun asker, evet, olarak gösteriliyor. Türkiye'nin ise beka meselesi olarak görüp sınırın hemen yanı başında, yani düşünebiliyor musunuz, Akçakale diye bir ilçemiz var, bir tren yolu geçiyor, hemen karşısında Tel Abyad var ve adamlar orada tünel kazıyorlar. Veya işte Ceylanpınar diyoruz, tren yolu hattının öbür tarafında Rasuleyn var. Veya işte Kamışlı, Silopi vesaire, yani birçok böyle ilçemizin karşısında. Şimdi siz dürbüne bile gerek kalmadan çıplak gözle gördüğünüz bir mesafede adam terörist devriye atıyor, tünel kazıyor. Ve bunun hiçbir dünyanın aklı başında ülkesini kabul edemeyeceği bir durumdur bu. Amerika Türkiye'nin önce ne yapıp yapabileceğini görmek için bekleme sürecine girdi. Baktı ki Türkiye kararlı, yani büyük bir yığınak yaptı. Hani bir gece ansızın girebilirim şeyinde olduğu gibi. Bu defa Türkiye'nin o bölgeye tıpkı Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi bir operasyonu engellemek için işte bir Münbiç modelinde olduğu gibi işi sulandırma yoluna gitti. Geçen ekrandan bir baktım, hakikaten bir komedi. Yani 3-5 tane bizim tankımız var, zırhlı aracımız, onlarınkiyle beraber. Yani Amerika bizi nereye yönlendirirse orada bir göstermelik devriye atıp geliyoruz. Bu sembolik olarak işte bizim bayrağımızın o bölgede dalgalanması, sınırın oraya ilk defa karadan girebilmemiz, insansız havari araçlarımızı orada uçurabilmemiz bakımından sembolik olarak bir anlamlı olabilir. Ama gerçekten sınırdan itibaren oradaki terör unsurlarının temizlenmesi ve diyelim ki gerek İdlib bölgesine gerek Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyelinin oraya iskan edilebilmesi için bizim tankımızla, tüfeğimizle, Mehmetçik'le komandomuz oraya girmemiz gerekiyor. Ve bu biraz da kanlı olacaktır. Öyle kolay kolay da o insanların, evet, oradan çekileceği yoktu. İşte Amerika havuç sopa politikası izliyor. Bir taraftan eğer siz oraya girerseniz ekonominizi mahvederiz Yani
mesajına
o,
veriyor.
Rahip Brunson olayının bin beterini yaşatır size diye bir taraftan sopa gösteriyor. Diğer taraftan da Amerika'nın bir heyet geliyor. Türkiye'de işte ekonomi olarak işte 50 milyar dolar siz ihracat yapın, 50 milyar dolar biz yapalım, 100 milyar dolara çıkaralım falan. Yani Türkiye'nin böyle iştahını kabartacak da o Çin'le olan ilişkilerinin limonileşmesinden sonra bir takım o tekstil hazır giyimdeki üretim siparişlerini Türkiye'ye kaydıralım diye de havuç gösteriyor. Yani Türkiye'ye diyor ki işte sen bununla avun, iç kamuoyunu bununla oyala. Biz de sana gerekirse ekonomik olarak bir takım destekler veririz. Ama her halükarda onların besleyip büyüttüğü. Yani sabah Türk askerleriyle devri atan Amerikan askerleri öğleden sonra YPG'ler de aynı yerde devri atıyor ve onlara silahlı eğitim veriyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu konuda güvenilmez olduğunu artık Sağır Sultan bile duydu.
Tabii bir taraftan onlarla birlikte poz veriyorlar, eğitim veriyorlar. Bir taraftan da askeri olarak da desteklemeye devam ediyorlar.
Tabii.
Geçen gün gene yüklü miktarda bir sevkiyat yapıldığını haberlerden
takip ettik. Ama şöyle, o Orta Doğu coğrafyasındaki olaylara müdahil olabilmek için artık kimse elini kor ateşe sokmuyor, maşa kullanıyor. Bu da kullanılır bir aygıttır. Yani inanın Amerika oradan işte çekilecek olsun, onun yerini doldurmak için Rusya, Fransa, İngiltere, yani dünya, İran bile dahildir buna. Herkes sıraya girecektir. Çünkü bunlar çok kullanışlı.
Evet.
Bu terör örgütü. Çok ucuza istediğinizi orada yaptırabiliyorsunuz.
Tam bu gelişmeler yaşanırken hocam ABD'de kabinede bir dikiş tutmama meselesi var malumunuz. Bir taraftan da güvenlik danışmanı yetişmiyor Trump'a. Son olarak John Bolton görevden alındı. Trump yine bir tweetle onu görevden aldı. Onun yeterince zeki olmadığını, kendisinin başını derde soktuğunu sürekli ifade etti. John Bolton'un gidişi ya da yeni gelecek isim kim belli değil ama onu yeni gelecek isimle birlikte ABD güvenlik politikaları değişir mi ya da Türkiye'nin tezlerine doğru bir yakınlaşma olur mu? Neler söylersiniz? John Bolton'un gidişindeki mesela asıl maksat nedir? Bu konularda neler söylemek istersiniz?
Şimdi John Bolton Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenlik danışmanı. Yani ulusal güvenlik danışmanı şu demektir. Sabah başkandan diyelim ki yarım saat, bir saat önce gelip ofiste o günün gündemini, ajandasını belirleyen, başkana bilgi veren ve akşam da başkandan sonra çıkan neyi yapıp yapmayacağı konusunda teknik bilgiler veren kişi. Fakat bu kişinin öyle bir özelliği var ki neokonlarla sıkı bir ilişkisi var. Şahinler kanadından olduğu biliniyor ve Trump diyor ki elinden gelse Amerika'ya aynı anda 5 ülkeyle harp ettirmek istiyor bu diyor.
Evet.
Yani bu Trump'ın beyanatlar arasında var. Yani elinden gelse aynı anda Amerika'yı 5 ülkeyle harp ettirir diyor. Yani Venezuela konusunda, Kuzey Kore konusunda mesela Trump Kuzey Kore lideriyle görüşmüştü. Onu istemiyordu. Venezuela'ya operasyon yapılmasını istiyor. Aynı şekilde
İran konusunda,
Suriye konusunda mesela Trump birliklerimizi çekeceğiz diye açıklama yapmıştı. Amerikan birlikleri çekilmek şöyle dursun, daha da orada takviye yapılıyor. Evet. Yani bu başkana rağmen yapılan şeyler. Aslında Trump bize sanki böyle dengesiz sabah kalkınca fevri olarak aklına geleni tweet olarak atıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Ama bu Siyonistlerin ve evangelistlerin vermeye çalıştığı bir mesaj. Aslında Trump Amerika'da müesses, yani Amerika devletinin çıkarını düşünen bir kişi. Yani diyor ki Amerika'nın altyapısını yenileyim, Amerika için çalışalım. Fakat bu John Bolton ve ekibi ise dünyada işte kıyamet savaşlarının olmasından, işte Siyonistlerin, Yahudi, İsrail'in güvenliğini önceleyen, yani bunlar Amerikan çıkarından daha çok küresel sermayenin, Yahudi lobisinin, İsrail'in ve benzeri çıkarlarını, Amerikan çıkarlarının önünde tutan ekiptir. Ve aynı zamanda savaş sanayisi vardır. Amerika'nın en önemli ihraç ürünlerinden biri. Onun da sözcüsü konumundadır. Dolayısıyla da Baltı'nın görevden alınması öyle bir şeye kafası bozulup da alınmış değil. Çünkü Trump'ın politikalarını onun düşüncesinin lehinde değil aleyhinde değiştiriyordu. Trump faydacı bir insan. Yani diyor ki bu işin Amerika'ya karı zararı nedir? Mesela Suriye'de kalmanın bize faydası nedir, zararı nedir hesap ediyor. Çekilelim diyor. Fakat Bolton gibileri orayı insansızlaştırmak istiyor. Gelecekteki bu Siyonistlerin bir görüşüdür. İsrail'in çıkarı açısından. Dolayısıyla diyor ki yani bu Siyonistlerin çıkarına hizmet edebilir ama Amerika'nın burada diyor bak Türkiye gibi müttefikini kaybetmesi söz konusu, Arap alemiyle didişmesi söz konusu vesaire. Buna hiçbir gözünü görmüyor. Bu nedenle şu anda Trump'ın işte Türkiye ile olan ilişkilerinde olsun, dünyadaki birçok sorunlu bölgelerdeki konularda olsun o faydacılık ilkesiyle yani Amerikan çıkarlarına ve para getirecek işler varsa oraya hiç düşünmeden balıklama atlıyor. Ama öbür türlü konularda ise biraz daha temkinli davranıyor. Bu yönüyle de Bolton mı görevden alındı yoksa bir sonraki seçimde bunlar mı Trump'ı görevden alacak göreceğiz. Zaten önümüzdeki yıl Kasım ayında seçim olacağı için Trump Çin'le olsun dünyanın geri kalan bölgeleriyle olsun yavaş yavaş artık ilişkileri germe dönemi bitti. İran'la da şartsız bir şekilde masaya otururum diyor. Yani artık bugüne kadar ipleri gerdi, alabileceğini aldı. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş ölümü gösterip hastalığa razı edip belli anlaşmalarla seçime eli biraz daha güçlü olarak girmek istiyor. Yani biraz da Amerikan iç kamuoyuna yönelik mesajlardır bunlar.
Evet, peki hocam. Seçim demişken şimdi İsrail'de de önümüzdeki günlerde bir seçim var. Ve seçim öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünyayı geren açıklamaları tepkilere yol açıyor. Son olarak hocam, Benjamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni İsrail'e ilhak etme vaadinde bulundu. Şayet seçimi kazanırsam dedi. Bu dünyadan tepki çekti. Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Rusya birçok ülke tepki gösterdi. Bu ilhak planı nedir? Neyi kapsıyor? Bize biraz bunu anlatabilir misiniz hocam?
Önce bir coğrafyacı olarak bir takım nüfus ve tarihle ilgili bilgi vereyim. Bu ilhak kararının ne anlama geldiğini oradan açıklamaya çalışalım. Şu an mevcut dünya üzerinde 14 milyon küsur Yahudi nüfus var. Yani kendilerinin açıkladıkları resmi sitelerine göre. Bu 14 milyon küsur Yahudinin 6 milyon civarı İsrail devleti içerisinde yaşıyor. 6 milyon civarı da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani İsrail ve Amerika'da yaşayan Yahudi nüfusun toplamı dünya Yahudilerinin %84'ünü oluşturuyor. Bundan sonra üçüncü Yahudi nüfusun en fazla olduğu yer Batı Şeria. Halbuki o 1948'de İsrail kurulduğu andan itibaren işte 1967 savaşına kadar sürekli olarak alanını genişletti. Oradaki Filistinlileri köylerine basarak onları katliama tabi tuttu. Bu Ben Gurion'dan tutun da İzak, Rabin hepsi bunlar eli kanlı terörist katillerdir. Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanı oldular, Başbakan oldular, muteber insanlar olarak hatta barış ödülü bile aldılar bunlar işte dünya. Evet. Böyle bir dünya olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi 1967 bu Arap-İsrail savaşında İsrail Kudüs ile Şeria Nehri arasında kalan bölge bugün işte Doğu Kudüs, işte El Halil'in olduğu ve Ramallah'ın olduğu genişçe bir coğrafya Batı Şeria diyoruz. Bir de Akdeniz'de Mısır sınırından itibaren uzun ince bir şerit halinde Gazze bölgesi var. Şimdi Batı Şeria'da İsrail şunu yaptı 1967'den bugüne kadar. En verimli toprakların olduğu, en önemli su kaynaklarının olduğu yerdeki Filistinlileri oradan kovdu. O bölgeye toplu konutlar yaptı. Ve dünyadan göç eden en fanatik, en böyle bağnaz,
barbar
Siyonistleri oraya iskan etti. Ve onların da İsrail'le olan bağlantısını kurmak için duvarlar ördü. Ve yani diyelim ki Batı Şeria'daki bir insan 5 kilometre ilerideki bir köye gitmek için belki de 60 kilometre yol dolaşmak zorunda kaldı bu duvarlar evet. neticesinde. Şimdi böyle taksit orada öyle bir nüfus kitlesi oluşturdular ki Batı Şeria'nın neredeyse %30'una yakın bir nüfus oluştu orada. Yani Yahudi nüfus, evet. yerleşimci, gayrimeşru Yahudi yerleşimci. Evet. Şimdi de yapılmak istenen şey şu, hem seçime yönelik bir vaat hem de dünya kamuoyunu buna hazırlıyor. İlhak etmek istiyor. Yani uluslararası literatürde şöyle bir şey vardır. Bir ülkenin askerleri bir yeri işgal eder. Fiziki olarak orayı kontrol eder ama tapusu hala önceki devlete aittir. Evet. Mesela siz bir arazisine gecekondu yaparsınız ama tapunuz yoktur. Şu anda İsrail Batı Şeria'yı işgal etmiş durumda ama işgalci durumda. Diyor ki ben burayı ilhak edeceğim. Tapusunu da
üstüme geçireceğim
diyor ve dünya kamuoyundan da büyük bir tepki aldı. Peki diyelim ki dünya sessiz kaldı. Madem istiyorsun desek ki Türkiye'de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı ilhak etmeni kabul ediyoruz. Bir şartla oradaki insanları kovmayacaksın. Onlara insan gibi vatandaşlık hakkı vereceksin. Oy kullanma hakkı vereceksin. Birinci sınıf vatandaş olma hakkı vereceksin. Bunu kabul etmez.
Neden etmiyor?
Çünkü Batı Şeria'daki Filistinliler ile İsrail'in kendi içerisinde %20 Filistinli nüfus var zaten. Hmm. Yani diyelim ki 7-8 milyona yakın nüfusunun 2 milyon Filistinli zaten. Şimdi Batı Şeria ve Gazze'yi de yapsa 10 milyona yakın bir nüfus olacak. Yarısı Filistinlilerden oluşacak. Böyle bir İsrail istemiyor. Böyle bir İsrail devletini istemiyor. Evet. Peki ne olacak? Batı Şeria'daki milyonlarca o nüfusun oradan kovulması gerekecek. Peki bu insanlar nereye gönderilecek? Bir yerlerin boşaltılması gerekiyor. İşte Suriye'de 2011 yılından beri yaşanan iç savaş. DAEŞ, bunlar kendiliğinden çıkmış bir şeyler değil. Bunlar 10 yıl sonrası, 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası için senaryolar yapıyorlar. Evet. Yani şu anda Suriye iç savaşının en önemli kazanımlarından biri İsrail açısından bölgenin insansızlaştırılması. Bir tek Türkiye'de 3 milyon 650 bin insan var. Ürdün'ü, Lübnan'ı ve dünyanın çeşitli yerlerine giden insanlarını, orada hayatını kaybedenlere, yerini yurdunu terk edenlere baktığımızda işte o boşaltılan yerlere de dediğim gibi Batı Şeria'daki insanları postalayacak. Yani plan bizim sandığımızdan çok daha büyük. Bu nedenle de başta Türkiye olmak üzere bütün İslam aleminin, Arap dünyasının Batı Şeria'nın işgal ilhak edilmesi ne demektir biliyor musun? Doğu Kudüs'ünde Mescid-i Aksa'nın
yavaş
da
yavaş yavaş
evet. değil zaten Batı Şeria aynı şeyde statüde işgal altında oralarının ilhak edilmesi demektir ki bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir asla.
Evet, peki bu tepkiler geri adım attıracak mı İsrail?
Şimdilik bu seçime yönelik bir
Hamleydi.
Ama İsrail bu haşlanmış kurbağa örneğinde olduğu gibi mesela 1967'den sonra Mescid-i Aksa'ya ilk böyle İsrail askeri ayak bastığında kıyamet kopmuştu. Dünya ayağa kalkmıştı. Arkasından onu bunu bahane ederek girdi. Şimdi artık İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa baskını vakayı adiyeden oldu. Haber değeri bile kalmadı. Evet. İşte bu sözlerle insanları yavaş yavaş dünya kamuoyunu kulağa geliyor, dinliyorsun. Ondan sonra artık diyorsunuz ki aynı şeyi her gün duymaktan bıktık. Bir günde bu gerçek oluyor. Yani İsrail'in dünyadaki o siyanist lobinin insanlar üzerinde bir de bu şekilde algı yönüyle yapmış olduğu bir medyatik manipülasyon var maalesef.
Maalesef hocam. Peki bu Batı Şeria ayağı Netanyahu'nun açıklamaları ile ilgili bir de son bir açıklama var hocam. O da Gazze'ye yönelik bir geniş kapsamlı operasyondan bahsediyor Netanyahu. Son günlerde Gazze ile İsrail arasında roket ve hava saldırıları yaşanıyor. Bunun akabinde Netanyahu bir geniş kapsamlı operasyon açıklamasında bulunuyor. Ne dersiniz?
O Aştot'ta konuşurken evet. söyledi bunu ve bir füze işte roket atıldığı haberi gelince sirenler çalınca da fare gibi saklandı.
Evet.
Çok da korkak insanlardır bunlar. Yani bir taraftan zulüm yaparlar, diğer taraftan da canları çok kıymetlidir, çok evet. korkaktırlar. Gazze için de plan şu, işte Mısır'ı burada ketenpereye getirdiler. Mısır'ın ekonomik olarak darboğazda olması, Sisi'nin gayrimeşru bir şekilde iktidarı ele geçirmesinden de yola çıkarak hem ona meşruiyet kazandırmak hem ekonomik destek vermek bakımından deniyor ki Kızıldeniz kıyısında veya Sina Yarımadası'nda bir takım konutlar yapalım. Onları insanca bir ortamda yaşatalım. Gazze'yi de o şekilde boşaltma projesi var. Çünkü Gazze açıklarında çok zengin hidrokarbon yatakları, başta doğal gaz olmak üzere petrol yatakları var. İsrail şu anda bunları işletiyor. Ve gayrimeşru olarak, bakın altını çizerek söyleyeyim, şu an İsrail'in Doğu Akdeniz'den çıkarmış olduğu gazın büyük bir kısmı Gazze şeridinde ve Filistinlilerin hakkı olan gazı çıkarıyor, daha doğrusu çalıyor. Hem kendisi ihtiyacını karşılıyor hem de dünya piyasasına satmak için işte Rumlarla ortak iş tutması, evet. Avrupa Birliği'ni işte harekete geçirmeye çalışması, hatta Lübnan'daki o çatlak seslerin bile altında bunları bulabilirsiniz.
Peki hocam. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'den bir Suriye açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri tarafından Suriye'de yapılan hava saldırılarının savaş suçu oluşturabileceğini açıkladı hocam. Suriye rejimi ve Rus savaş uçaklarının ölümcül saldırılarının da ayrıca savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı. Böyle bir açıklama, bir rapor var ama bunun şimdi somutlaşması mümkün mü?
Edebileceğini açıklıyorlar da şu anda yani bizim inancımıza göre güçlü olan haklı olandır. Haktır güç. Fakat şu andaki Amerika'nın başını çektiği dünya düzeninde ise güçlü olan haklıdır diyor. Ve gücü elinde tutan benim menfaatime aykırıdır diyor ve bir yeri bombalıyor. Orada ölen sivillermiş, yakılan yıkılan yerlermiş, kimsenin umurunda değil. Yani şu anda Amerika'nın Irak'ta yapmış oldukları 90'lı yıllardan bu zamana kadar, Rusya'nın Halep'te yaptığı, İdlib'te yaptığı, İran'ın oradaki Hizbullah marifetiyle Suriye'de yapmış olduğu insan hakları ihlalleri ve katliam boyutuna varan bombardımanlar vesaire, yani ebilir abilir noktasını çoktan geçti. Bir uluslararası savaş suçudur yani bundan daha net bir şey yoktur. Fakat kim bunları yargılayacak? Yani Amerika'yı, Rusya'yı
kim yargılayacak?
Kimi sanık sandalyesine oturtacaksınız? Yani bu konuda herkes bir şeyler söylüyor ama neyi de yapacak? Amerika'yı bu konuda durdurabilecek, dizginleyebilecek maalesef bugün bir güç yok.
Evet. Son olarak programımızın ilk bölümünü noktalayacağız hocam. Bu çift standarttan bahsederken malumunuz Diyarbakır'da HDP il binası önünde anneler daha kaçırılan çocukları için eylem yapıyor, oturma eylemi yapıyor. Ama Avrupa'dan o hani hem kadın haklarına saygılı hem insan haklarına saygılı Avrupa'dan bir ses çıkmadı henüz. Eğer bu eylemler mesela Diyarbakır Valiliği'nin önünde yapılmış olsaydı, hükümete karşı, devlete karşı yapılmış olsaydı aynı Avrupa gene sessiz kalır mıydı? Ne dersiniz? Böyle noktalayalım ilk bölüm.
Ben şöyle söyleyeyim. Hem Türkiye içindeki hem de dünyadaki öncelikle feministlere seslenmek istiyorum. Yani en küçük bir koca dayağından, şundan bundan dolayı dünyayı ayağa kaldıran insanlar, burada kadının ciğerparesi çocuğu elinden alınmış ve teröristler tarafından sürüklenerek götürülmüş. Niye o kadınların lehinde dünyadaki ve Türkiye'deki işte aydın kılıklı insanlar niye bir söz söylemez? Veya dünyadaki basın yayın organları bu insanlar şöyle olmuş olsaydı, diyelim ki işte nasıl ki Suriye'de bombardımanla enkazın altında kalıp ölenler var ya, diyelim ki çocuğu Türk istihbaratı tarafından sorgulanmaya götürülüp sorguda kaybolsaydı ve onlar da işte yapsaydı. Asker, polis çocuğumuzu aldı götürdü gelmedi, eylem yapılsaydı. Oraya 10 tane kadın dursaydı bakın dünyadan kaç tane
Canlı yayınlar aracı gelirdi, evet. Değil mi? Televizyon gelirdi.
İşte çifte standartı orada görüyoruz. Yoksa gelirdi. Biz hiçbir annenin ağlamasını istemeyiz. Yani evet. Bunu devlet de götürüp ortadan kaldırsın demiyoruz. Yani hiç kimse bunu yapmasın. Yani anneler çocuklarıyla mutlu mesut yaşasın diyoruz. Yani bunun evet. Doğusu, batısı, dünyanın her yerinde biz bunu söylüyoruz.
Peki hocam. Bu konuyla noktalayalım. İlk bölümü değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde medeniyet coğrafyamızda kaldığımız yerden birlikteliğimize devam edeceğiz. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamızda yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyerek birlikteliğimize Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la devam ediyoruz. Hocam Muharrem ayı içerisindeyiz. Yine bir 10 Muharrem geride kaldı. Kerbela şehitlerini andık. Bir taraftan da Irak'ta yine her yıl olduğu gibi Kerbela anmalarında hadiseler yaşanıyor. Bu yılda bir izdihamda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi yaralandı. Kerbela hadisesini bir kez daha hatırlamak isteriz. Hem bugüne ışık tutarak, bugünkü yaşananlara da ışık tutarak neler söylemek istersiniz hocam?
Şimdi Kerbela'nın bir dini, teolojik boyutu vardır. Bir de siyasi boyutu vardır. Biz şimdi ilahiyatçı olmadığımız için olayın dini boyutu zaten ilahiyatçılarımız tarafından yeterince konuşuluyor. Evet. Siyasi olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber döneminde onun sahabesi olup onun dizin dibinde yetişen ve gittiği yerlere değişip dönüştüren bir nesil var. Yani bakıyorsunuz bir Amr ibn As Mısır'a gidiyor, oranın valisi oluyor ve oranın hem fethediyor hem İslamlaşmasına sebep oluyor. Veya Türkistan'a giden hatta Endülüs'e kadar İslam'ın çok hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Fakat işte siyasi olarak baktığımızda Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra hilafet meselesinde Şam valisi olan ve Ümeyye oğulları yani Mekke'nin aristokratlarıydı. Yani Hazreti Peygamber bir yetim olarak bakılırken ve ona ilk olarak fakir fukara inanıp etrafındaki ilk halka genelde fakirlerden oluşurken Ebu Süfyan ve o zengin takımı yani Ebu Cehil de başta olmak üzere gelse peygamberlik bize gelirdi. Yani bir yetim çocuğa mı kalmış bu iş diyorlar idi. Daha sonra işte Mekke'nin fethinden sonra bütün Arap Yarımadası İslamlaşınca bürokrasi de tekrar yine o ekibin eline geçti ve Hazreti Muaviye bir vahiy katibidir.
Evet.
Şam valisidir. Ümeyye oğulların önde gelen temsilcisidir. Ve Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan'la Muaviye arasında hilafet konusunda bir anlaşmazlık çıkınca Hazreti Hasan şöyle bir bakıyor. Ordu, bürokrasi vesaire hep ondan taraf. Haklı ama ortaya çıktığında kan dökülecek ve kazanma şansı da zayıf olduğu için hilafet şeyinden vazgeçti. Muaviye'den evet. tarafa. Ama Hazreti Hüseyin abisinin bu kararına saygı gösterdi. Sustu. Fakat Muaviye'nin de vefatından sonra yerine geçen Yezid'i tanımadı Hazreti Hüseyin. Ve hilafet iddiasında bulundu. Küfeliler bugünkü işte o Kerbela dediğimiz yerde insanlar davet ettiler. Fakat bu davet sırasında işte Hazreti Hüseyin'in Ehl-i Beyt dediğimiz bütün aile efradıyla yola çıktığı haberi alınınca oradaki komutanın onları Dicle kıyısında
pusuya düşürmesi.
Pusuya düşürme değil, ablukaya alıyor. Abluka. Suya kavuşmasını engelliyorlar. Yani orada nehir gözüküyor. Ama su içemiyor insanlar. Ve orada Hazreti Peygamber'in ciğerparem dediği
evet.
Kendi ciğeri. Torunu, çocukları, evlatları şehit ediliyor. Bu İslam tarihi açısından yani hicretten daha bir 70-80 yıl geçtikten sonra olması siyasi olarak çok acı bir şeydir. Yani cahiliye dönemindeki bedevi adetlerinin tekrar
Hortlaması
demektir ki bunların çoğu Hazreti Peygamber'i görmüş
evet.
sahabi konumunda. İşte bugünkü yaşadığımız Kerbela da böyle. Yani şöyle düşünün, bir tarafta Yemen'de insanlar bir bardak suya ulaşamıyorlar, temiz suya. Koleradan insanlar ölüyor. Ama bir bakıyorsunuz Dubai'de 7 yıldızlı otellerde adeta sapkınlık derecesine varan bir israf. İşte bugün Kerbela'sı budur bence. Yani yoksa artık böyle Kerbela matemi tutarken, yani ben bir Yemen'de gıdaya ulaşamadığı için, suya ulaşamadığı için hastalıktan veyahut da açlıktan ölen bir kız çocuğunun, bir yavrunun vebalini bütün ümmeti Muhammed'in sırtında olduğunu düşünüyorum. Yahut da işte Sahra Altı bölgesinde bir dilim ekmeğe muhtaç olan insanlar varken, diğer tarafta ise lüksten, şatafattan çatlarcasına para harcayan, yani bütün İslam dünyasındaki kesimleri kastediyorum. Bu modern Kerbela'yı ben bu şekilde görüyorum. Çünkü komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen bir dinin mensupları olarak, bugün bu kadar büyük yarılmaların, kırılmaların olduğu ve sapla samanın birbirine karıştığı, bir bakıyorsunuz İsrail'le aynı safta yer alan İslam ülkesi veyahut da onların liderlerinin olduğu bir dünyada modern Kerbela'yı bu şekilde görmemiz lazım.
Peki hocam. Devam edelim. Lübnan'dan gelen açıklamalarla, ilk bölümde de bir göndermede bulunmuştunuz. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Osmanlı Devleti'ne çirkin iftiralarda bulunmuştu. Ne demişti Michel Aoun? Osmanlılar Lübnanlılara devlet terörü uyguladı ifadelerini kullanmıştı. Buna sosyal medyadan tepkiler devam ediyor. Lübnan'daki Türkmenlerden tepkiler devam ediyor. Lübnan'daki hassas Müslümanlardan tepkiler geliyor. Michel Aoun aslında kimdir hocam? Buradan başlayalım. Evet. Ve bu sözün aslında şimdi, söylenme sebebi nedir?
Lübnan küçük bir Orta Doğu minyatürü konumunda bir ülkedir. Lübnan'ı anlayabilmek için kısa yakın tarihini bilmemiz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1917'de bütün Orta Doğu coğrafyasıyla birlikte Lübnan da elimizden çıkınca, yani bakın 1917'den 1947-48'e kadar, yani bir 30 yıla yakın bir Fransız mandası var. Bu Fransız mandası sürecinde bizim Levant bölgesi dediğimiz bu Lübnan'ın olduğu yeri biraz da Suriye topraklarından, Filistin topraklarına katarak biraz daha genişlettiler. Ve yönetim erkini de en tepeye Katolik Marunilere oturttular. Halbuki Lübnan'ın demografik yapısına baktığımızda etnik olarak tamamına yakını Arap'tır. Fakat biz Arap deyince hep Müslüman aklımıza geliyor. Nasıl ki mesela Türk ırkından, Türk soyundan olup da Moldova'daki işte Gagavuzlar Ortodoks Hristiyandır. Veyahut da Rusya Federasyonu'ndaki diyelim ki Tuvalar Hristiyandır, Hakaslar yahut da Yakutlar veya işte diyelim ki Tatarlar, Başkurtlar Müslümandır ama Çuvaşlar Hristiyanlaşmışlardır. Evet. Yani Türk olur ama Hristiyandır. İşte Arapların da Katolik Marunilerdir. Buradaki yönetim erkinde olanlar Ortodoks ve Katolik olan bir kısım Ermeniler var orada. Müslümanlar içerisinde Filistinli göçmenlerle birlikte sayıları artan Sünni Müslümanlar var. Bu Hariri ailesinin başını çektiği. Bir de İran Hizbullah'ın, İran'ın o desteklediği Güney Lübnan'da İsrail sınırına yakın Şiiler vardır. Şiiler doğurganlıkla nüfusları arttı son 40-50 yılda. Sünniler ise o Filistinli göçler vesaire sebebiyle nüfusları arttı. Katolik Maruniler ise, yani Hristiyan gruplar ise 1970'teki iç savaştan sonra birçoğu yurt dışına göçtüler. Bunlar çok zengindirler zaten. Aristokrat şey oluşturuyorlar. Artı doğurganlıklar da daha az olduğu için nüfusları azaldılar. Fakat Fransızlar öyle bir yapı kurdular ki devlet başkanı Katolik Marunilerden oluşacak. Başbakan Sünni Müslümanlardan oluşacak. Meclis başkanı da Şiilerden oluşacak, bir düzen koydu. Düşünebiliyor musunuz? 1940'lı yıllardan bu yana Lübnan'da nüfus sayımı yapılmıyor veya yaptırılmıyor. Tekrar ediyorum. 1940'lı yıllardan bugüne kadar Lübnan'da nüfus sayımı yaptırılmıyor. Neden nüfus sayımı yaptırıldığı zaman oradaki etnik yapı pardon etnik olarak Araptırlar, dini yapı ortaya çıktığında çok absürt bir durum ortaya çıkacak. Yani Katolik Marunilerin sayısı oldukça azalmasına rağmen bugün hala yönetim erki onların elinde. Hatta o Lübnan İç Savaşı'na giden yolda bu beyanatı veren zatın mensubu olduğu şeyler Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Başbakanlığa da bu Katolik Marunilerden bir atama yapılmıştı. Ondan sonra çarşı karıştı, Lübnan'da iç savaş çıkmıştı ve bunlar sayıca azınlıklar fakat manipüle ediyorlar. Arkasında Fransa vardır. Artı Osmanlı son döneminde Lübnan'a gemilerle yardım gönderir. Lübnan'da bir kıtlık oluyor. Bu yardımı Katolik Marunler alıyorlar. Kara borsadan halka satıyorlar ve Osmanlı kara borsacı olarak da dünyaya lanse ediyorlar. Bunlar bu şekilde aşağılık hareketler yapan insanlar. Dolayısıyla şu anda bu işin arkasında yani Fransa var, Lübnan'ı Türkiye'nin yanından diğer cepheye çekmek isteyen çok uluslu güçler var. Artı Suudi Arabistan'a bile bu işin yani hem Suudi Arabistan'ın hem de İran'ın her konuda birbiriyle didiştiği halde Yemen'de savaşan Suudi Arabistan ve evet. İran bakın hem Hizbullah Türkiye'yi istemiyor Lübnan'da hem de Suudi Arabistan yönetimi istemiyor. Dolayısıyla bunu Katolik Marunler üzerinden bu demeci verdiriyorlar. Maalesef. Evet. Çünkü Suriye'deki Türkiye'nin operasyonları İran'ı rahatsız ettiği için Lübnan Hizbullah üzerinden bize bir operasyon çekmeye çalışıyor İran. Suudi Arabistan'da oradaki Harir ailesi çünkü oradaki başbakanlık makamında bulunanlar çoğu işte şeyin yeğenleri, Suud Kraliyet ailesinin yeğenleri böyle bir kimin elinin kimin cebinde olduğunu belli olmadığı bir Lübnan'dan bahsediyoruz ama Lübnan'ın sıradan halkı Osmanlı'yı hep hayırla yad etmişlerdir ve şu anda da Lübnan nüfusunun bir anket yapılsa yarıdan fazlası Türkiye'yi dost ve müttefik olarak görürler. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Tabii bu tepkiler içerisinde görüyoruz zaman zaman konvoylar halinde ellerinde Türk bayraklarıyla dolaşan
oradaki,
Lübnanlıları, Türkmenleri
oradaki Dürziler de, evet. Oradaki diyelim ki Sünni Arapların büyük bir kısmı da Şiiler de yani Osmanlı ve Türkiye'yi o kadar şey görmüyorlar. Siyasi erkelinde bulunan yukarıdaki kişilerin şeyleri farklı. Evet.
Az önce Suudi Arabistan'dan bahsettiniz hocam. Suudi Arabistan işte Lübnan'daki işin neresinde derken bir taraftan da Doğu Akdeniz'deki meselelerde Suudi Arabistan nerede sorusunu soralım. Çünkü Rumları baş müttefik olarak tanımlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Assaf Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini yasa dışı olarak tanımlamış. Assaf Türkiye'nin Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetleri karşısında baş müttefiklerimizden Güney Kıbrıs'ın yanındayız. Askeri işbirliğimizi artıracağız demiş. Suudi Arabistan altını çizelim Dışişleri Bakanı söylüyor bunları. Ne dersiniz?
Ya şimdi her şey o bir gazetecinin burada kesilip parçalanıp ondan sonra işin ucunun Veliaht Prens'e kadar dokunması ve Türkiye'nin de bunu dünya kamuoyuna servis etmesinden sonra bir kuyruk acısının vermiş olduğu çırpınışlardır. Yoksa Suudi Arabistan'ın nereden Güney Kıbrıs müttefiki oluyormuş? Yani onu sormak lazım. Veyahut da Suudi Arabistan'ın petrolü gazı yetmemiş mi de geliyor Doğu Akdeniz'deki olaylara müdahil oluyor. Hatta Suudi Arabistan dünyadaki hangi siyasi olayın gidişatına etkili olacak bir aktör olmuş ki burada demeç veriyor. Tamamen bunlar kuyruk acısından kaynaklanan şeylerdir. Çok da dikkate alınmasına gerek yoktur
bence. Diyorsunuz. Peki hocam. Keşmir'deki meseleleri konuşalım şimdi de hocam. Keşmir meselesi yine devam ediyor tüm vahametiyle. Türkiye dahil 50'den fazla ülke Hindistan'a bir çağrıda bulundu hocam. Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme geldi Keşmir meselesi. Ve bu 50'den fazla ülke Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrıda bulundu. Bu arada Hindistan ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde vatandaşlıktan çıkarmayı planladığı 1.9 milyon Müslümanın gözetim altında tutulacağı en az 10 toplama kampı inşa ediyormuş ve 3000 kişi kapasiteli kamplar yüksek duvarlarla çevrili olacakmış. Böylesine Hindistan'ın bir insan hakları ihlali daha başka bir noktada göz önüne tutuldu. Birleşmiş Milletler'de alınan bu çağrı kararı bir anlam ifade eder mi? Hindistan'a geri adım attırır mı Hindistan'a? Bir de Hindistan'ın bu toplama kampları konusuna ne dersiniz?
Şimdi Hindistan'da mevcut Modi başbakanlığındaki yönetim biraz Hindu ırkçısı. Yani maalesef sadece Avrupa'da değil dünyanın birçok yerinde artık ırkçılığı bayraktarlık yapan, ötekini yok etmeyi hedefleyen partiler, görüşler daha çok oy alıp iktidara geliyor. Hindistan'da da geçen hafta bahsetmiştik 1948'den bu yana yani İngilizlerin esaretinden kurtulup bağımsız oldukları tarihten bu yana yani ilk diyelim ki 1950'de Müslümanların oranı %9,5 iken şu an %15 oldu Hindistan'da. Yani Hindistan dünyada en hızlı nüfus artan ülkelerden biridir ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Çin'i de geçecektir. 1 milyar 300 küsur şu anda 1.400'e yaklaşıyor ve bu arada Hindistan'da Müslümanlar daha hızlı artıyor. Oransal olarak da %15'e denk geliyor şu anda. Yani şöyle düşünün. 1 milyar 400 milyon olduğunu düşünün önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde. 1 milyar 400 milyonluk bir nüfusun %15'i 210 milyon yapıyor. Yani şu an 200 milyon civarında Müslüman nüfus var Hindistan'da. Ve bunlar daha çok diğer onların nüfuslarına göre daha hayatın içerisindeler. Ve bunun gelecekte bir tehdit olarak algılayan Hindistan öncelikle Keşmir bölgesinde nüfusun %50'den fazlasını oluşturan bölgenin özerkliğini kaldırarak başladı. İkinci olarak Assam eyaleti ki 36 milyon civarında bir nüfusa sahiptir ve bu eyaletin de üçte biri Müslümandır. Bangladeş'in hemen doğusunda biri Hindistan'ın kuzeyinde Himalayaların üzerindedir bu Keşmir bölgesi. Assam bölgesi ise Bengal körfezinde. Evet. Buradaki nüfusun kabul edilebilir sınırın üzerinde Müslümanlardan oluşması nedeniyle baskı ve asimilasyon politikası uygulayarak oradaki hakimiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Ve şu anda internet ve telefon bağlantısı kesiktir Keşmir'de. Yani Hindistan'ın şu anda Keşmir'de ne yapıp ne ettiğini şu an bilen yok. Yani evet. Sadece dünya ülkelerde çağrıda bulunuyor.
Evet.
Dileyelim peki dualarımızda hocam. Keşmirli Müslümanlara Allah yardım etsin.
İnşallah. Fransa'dan bir haber var hocam. Fransa'nın İslam anlayışı ile ilgili olarak. Fransa'da Almanya'daki gibi kadınlar ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı, kadınların imamlık yapabileceği liberal cami açılmış ve ilk namaza kılınmış. Fransa'nın uygulamayı hayata geçirmeden önce Alman İslam teorisyenlerinden fikir aldığı da ortaya çıkmış hocam. Almanya, Fransa derken bu daha ne kadar yayılır ve buna bir dur diyecek yok mudur? Ne dersiniz?
Şimdi Avrupa ve Batı dünyası İslam ülkelerinden kendilerine gelen göçlere bu Müslümanları önce bir asimile etmeyi denedi. Bunu başaramadı. Daha sonra bunları terörize etti. Yani siz bunların böyle kendiliğinden DAEŞ'e katıldığını vesaire sanmayın. Yani bir taraftan da terörize etti oranın karanlık güçleri. Ve İslam'ı tırnak içerisinde şeytanlaştırma projesiydi bu. Bunun değişik bir versiyonu da İslam'ı protestanlaştırma ve projesi. Sulandırma. Evet. Yani kadın erkek bir arada namaz kılsın. Yani
kadınlar imamlık yapsın.
Mesela Almanya'da aynı şeyi söylüyor. DİTİP'in camilerinden yani Türkiye Diyanet'e bağlı Türkiye'nin gönderdiği imamların olduğu camilerden haz etmeyen Almanya diyor ki din adamlarını ben yetiştireyim. Benim kontrolümde yani benim formatladığım bir Müslüman tipi olsun diyor. Madem sizin Müslümanlığınızı engelleyemiyorum o halde benim istediğim formatta bir Müslüman tipi olsun. Nasıl ki onların işte Katolikleri ayrı, Ortodokslar ayrı, Protestanlar ayrı, hiçbirinin de diğeriyle alakası olmayan bir Hristiyanlık anlayışı varsa, algısı varsa, yani şu andaki projenin bir ayağını da bu oluşturuyor. Yani İslam'ı sulandırma projesi.
Evet.
Bunun açıkça yorumu budur açık.
Peki buna nasıl tepki konulabilir ya da nasıl bu önlenebilir? Çünkü
yani tepki konmak şöyle, Churchill'in bir sözü vardır, hep tekrar ederim. Osmanlı'yı yıkıp Orta Doğu'da cetvelle çizdiği devletleri oluşturduktan sonra diyor ki bir 100 yıl gideriz biz diyor. bu kurduğumuz düzenle. Bunun daha da uzaklara, ötelere götürmek için diyor, 3 şart var diyor. Bunları fakir bırakacaksın diyor, cahil bırakacaksın ve arasındaki tefrikayı da körükleyeceksin diyor.
Evet.
Şu an bakın bir avuç zengin zümrenin dışında bakıyorsun, İslam ülkelerinin çoğunda insanlar dünya ortalamasının altında fakirler. Eğitim düzeyleri düşük, hı hı, ve aralarında tefrika. O halde Müslümanların gerek batıda, Avrupa kıtası içerisinde olsun, gerek doğuda, bağımsız ülkeler içerisinde olsun, ekonomik olarak kendi ayaklar, bak zenginleşmekten, böyle süper zengin olmaktan bahsetmiyorum. Yani başkasına avuç açacak durumdan kurtulup kendi ayakları üzerinde duracak bir meslek sahibi, bir iş güç sahibi insanlar olup belli bir eğitim düzeyine ulaştıktan sonra da aralarındaki tefrika yerine farklılıkları zenginlik kabul edip ortak iş yapma kültürü kazanırsa o zaman zafer bizimdir. Aksi takdirde, evet, onların oyuncağı olmaya devam edecektir. Avrupa'daki azınlık Müslümanlar da, bütün dünya genelindeki Müslümanlar da ve maalesef onların oyunları hep tutuyor.
Evet, peki. İran'la ilgili gelişmelere bakalım. Bir taraftan nükleer müzakereler, bir taraftan yaptırımlar, bir taraftan da İran'ın da Çin, İran-Çin ilişkilerinin gelişmesi. Çin hükümeti 280 milyar dolarlık yatırım yapacakmış İran'a. Ayrıca İran'ın ulaştırma ve teknoloji altyapısını da yenileyecekmiş hocam. Çin-İran ilişkileri, affedersiniz, İran-ABD ilişkileri noktasında neler söylersiniz
işte,
son haftada?
Trump'ın Ruhani ile ve İran'la şartsız görüşme yapabileceği açıklamasının arkasında yatan gerçek de budur. Çin silahlarıyla, ordularıyla değil, ekonomisiyle dünyayı istila etmeye başlayan bir güç. Bunu Afrika'da görüyoruz.
Evet.
Şu an bir kuşak bir yol projesiyle Pekin'den Londra'ya kadar olan bir alan açma hareketiyle görüyoruz. Ve gittiği yerleri dümdüz ediyor ekonomik olarak. Yani insanlar önce kredi veriyor. Çok böyle avantajlı ticari anlaşmalar yapıyor. Ondan sonra kendine bağımlı hale getiriyor. Dolayısıyla İran'ın da bu köşeye sıkışmış, Batı ambargosu altında köşeye sıkışmış halinden istifade ederek İran'la bir takım ikili anlaşmalar imzalayarak Rusya'ya bağımlı olan İran'ı belki de kendi tarafına çekip Orta Doğu'da bir aktör olma yönünde, zaten o Karaçi yakınlarına kurmuş olduğu limanla Doğu Türkistan üzerinden Basra Körfezi'ne indi şu anda Çin. İkinci olarak İran'da yanına alırsa gelecekte Orta Doğu'da,
evet,
sözü çıkan, sözünü dinleten, belki de Avrupa Birliği'nden daha etkin bir aktör olarak Çin'i görebileceğiz.
Peki hocam, son dakikalar. İki önemli yıl dönümü bu hafta yaşandı. Birincisi 11 Eylül saldırıları diyelim. Bu bir saldırı mıydı, değil miydi, kurmaca mıydı tartışılıyor ama ABD'nin İslam ve Müslümanlarla savaşmaya başladığı dönüm noktası diyebiliriz. Bir de 12 Eylül askeri darbenin yıl dönümüydü hocam dün. Ve o da kanlı bir darbeydi bir taraftan. Son darbeydi diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz hem 11 Eylül hem 12 Eylül ile ilgili olarak?
11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklarla, evet, yapılan saldırıyı anlatarak başlayalım. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği zamanında Amerika küresel hegemonyasını geliştirebilmek için bir düşmana ihtiyacı vardı. Bu da Sovyetler Birliği'ydi. Evet. Yani komünizm geliyor tehdidiyle insanları kendi safına çekiyor idi. Şimdi komünizm yıkılmış, Sovyetler Birliği dağılınca Amerika düşmansız kaldı. Dolayısıyla bu 11 Eylül saldırılarıyla birlikte o eskiden kırmızı olan NATO tatbikatlarındaki düşmanın yerini yeşil koydular ve artık DAEŞ tipi terör örgütleri üreterek diyorum, evet, bakın, kendilerini ürettiği terörde İslam'ı artık savaşılması gereken bir güç olarak dünya merkezine oturttular. Afganistan'ı önce işgal ettiler. Saddam'ın kitle imha silahları var yalanıyla. Irak'ı işgal ettiler. Milyonlarca insanın kanına girdiler. Ve şu anda baktığınızda Suriye'de, Yemen'de, Libya'da ortada devlet otoritesinin olmaması hepsi 11 Eylül'de başlayan, evet, bir sürecin bugüne ulaşan sonuçlardır diyoruz. 12 Eylül'e de gelince biliyorsunuz Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından 1950'ye kadar tek parti idaresi vardı. 1950'de Menderes yönetiminin Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra halkın işte ezanın asli haline döndürülmesi, halkın kendini yönetimdeymiş gibi hissetmesinin ardından bir 10 yıl geçmeden 60'ta bir darbe oldu. Ondan sonra 70'li yıllarda muhtıra oldu ve 1980'de yine askeri bir darbe. Evet. Yani 1950'den sonra her 10 yılda bir darbe olmuştur ve bu darbeyi yapanlar bazen solcuları kıyıma uğratmıştır, bazen dindarları kıyıma uğratmıştır ve sonuçta hepsinin arkasında Amerika ve NATO vardır. Bundan emin olabilirim. Her dönemde de kendine karşı olan ekibi tasfiye etmiştir. Yani biz şimdi FETÖ falan diyoruz bu 15 Temmuz hadisesinde. O FETÖ işin maskesidir. Kaldırdığınız zaman NATO çıkar. Onun da maskesini sıyırın. CIA çıkar, Amerika çıkar. Evet. Yani bunu bilmemiz lazım ama enteresandır. Darbeden sonra 60 ihtilalinden sonra Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü zorla idam edildi. Sağ muhafazakar kesimin üzerinden silindir geçirildi. 70-80 ihtilalinden sonra saf dışı etmek istediğiniz kişilere komünist damgasını vurup saf dışı ediyordunuz ve insanların o alakası olsun olmasın, yani komünist damgası size yaftası yapıştırıldığı zaman çok mesela sosyal demokrat, sol görüşlü insanlar gadre uğradı. Ülkücüler de dahil buna.
Evet.
28 Şubat 1990'lı yılların sonundaki o postmodern darbeyle de irtica yaftasıyla Müslümanlar büyük bir gadre uğradı. En son 15 Temmuz darbesine de bakıyoruz. İşte bu FETÖ kılıklı. Evet. NATO askerlerinin yapmış olduğu darbede de şu anda da maalesef şunu görüyoruz. Kim kimin ayağını kaydırmak istiyorsa, kimin kimle hesabı varsa FETÖ'cü diye bir iftira atıyor. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. İnsanların bu tür itibar suikastına da uğramadan suçluların aranıp bulunup hak ettiği cezaya son çarptırılması en büyük temennimizdir. Artık Türkiye'nin de bu tür darbelerle anılmak yerine insani erdemleriyle, dünyaya yapmış olduğu katkılarıyla, insanlığa yapmış olduğu katkılarıyla anılmasını temenni ediyoruz. İnşallah bizimden sonraki nesil bu şekilde anılır. Çünkü İnşallah. Bizim gençliğimiz hep darbelerle geçti.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden yeni konularla görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.